Ayrım 10. Medusa Darbesi. Robert Ludlum. Sayfa 100. 9. Bölüm. Daimler, Hong Kong'da Çinlilerle dolu yolda güçlükle ilerliyordu. Burası sanıldığı gibi yoksul bir semt değildi. Tam aksine Çinlilerin yaşadığı yer bir hayli zengindi. Hong Kong'da fazla para vardı. Yalnız bu her zaman temiz para değildi. Burada para karşılığında her şey alınıp satılıyordu. Bütün sorun insanın gideceği yeri bilmesi ve harcayacak parası olmasıydı. Pak Fei nereye gideceğini biliyordu. Jason Bourne'da gereken para vardı. Pak Fei, şimdi durup bir yere telefon edeceğim dedi. Kapıları kilitleyeceğim. Hemen dönerim. Buna gerek var mı?
Çanta benim değil, sizin efendim.
David o anda budalalık etmiş olduğunu anladı. Ataşe çantasının dikkati çekeceğini düşünememişti. Hong Kong'un göbeğinde 300 bin dolarla dolaşıyordu. Hemen çantayı çekti. Çanta kapalıydı ama iki yandan kilitlere basılır basılmaz açılacaktı. Arabadan çıkan adama seslendi. ''Bana flaster bul.'' Çok geç kalmıştı. Sokağın gürültüsü kulakları sağır edecek gibiydi. Her yer kalabalıktı. Birden yüzlerce çift göz arabanın içine dikildi. Yüzler camlara dayanmıştı. Web yeni patlayan bir yanardağın tam ortasında olduğunu hissetti. Adamların ''Bingo ah!'' diye sorduklarını duyuyordu. Bazıları buna ''Chong Man Tui'' diye cevap veriyordu. Yani ''Kim o?'' diyorlar. Diğerleri de ''Karnı tok biri'' diye karşılık veriyorlardı. Kendisini tehlikeli yaratıklar tarafından incelenen kafesteki bir hayvan gibi hissetti. Sağındaki camın üstteki aralığından iki parmak içeriye girince de elini cebindeki bıçağa attı. O anda Pak Fei ''Jau!'' diye bağırarak kalabalığın arasına daldı. ''Bu çok önemli bir taypan. Onu rahatsız edecek olursanız caddedeki polis hayyalarınıza kızgın yağ dökecektir. Gidin, gidin!'' Kapıyı açıp içeri atladı ve hemen kapıyı çekip kapattı. Küfürlere aldırmadan motoru çalıştırdı, kornaya dayandı. Bu dayanılmaz gürültüyle insanlardan oluşan duvar ayrıldı. Daimler güç bela dar yoldan çıktı. ''Web nereye gidiyoruz?'' diye sordu. ''Kendisiyle iş göreceğiniz tüccar buradan taşınmış. Bu da aslında iyi. Hong Kong pek beğenilecek bir semt değildir.'' ''Biraz önce durum hiç de hoş değildi.'' Pak Fei dikiz aynasında David'e baktı. ''Belki işimi iyi yapmadığımı düşünüyorsunuz. Bu izlenimi düzeltmem gerekiyor. Siz boş elle büyük bir bankaya girdiniz, elinizde bir çantayla çıktınız. Yanınızda muhafız da yoktu. Kötü insanlar sizin gibi kimseleri kollarlar. Genellikle içerideki kötü niyetli insanlar dışarıdakilere haber uçururlar. Bunlar zor zamanlar. Onun için emin olmak istedim.''
''Peki şimdi emin misin?''
Pak Fei gülümsedi. ''Evet eminim. Peşimizde bir otomobil olsaydı Hong Kong'un arka sokaklarında kolaylıkla görürdüm.''
''Demek telefon etmek için inmedin.''
''Yok, telefon ettim efendim. İnsanın önce araması gerekir. Ama bunu çabucak yaptım. Sonra kasketimi çıkarıp kalabalığa karıştım. Çevrede arabalı adam yoktu. Bir arabadan atlayıp bize yaklaşan birini de göremedim. Şimdi içim rahat olarak sizi o tüccara götüreceğim.''
''Çok sevindim doğrusu.''
David o ara Jason Bourne'un kendisini terk etmiş olmasına bir anlam veremiyordu. Araba Victoria Limanı'na bakan ambarların arasından geçti. Pak Fei bir kapıdan geçip Daimler'i tek katlı bir binanın önünde durdurdu. Kapı hemen kapandı, elinde bir listeyle bir muhafız yaklaştı. Pak Fei, listede adımı bulamayacaksın dedi. Çince konuşuyordu. Bay Wu Song'a Regent'ten 5 numaralı görevlinin geldiğini haber ver. Onun kendisi kadar değerli bir taypan getirdiğini söyle. Adam uzaklaşınca Web'e döndü. Otelin adını söylediğim için aklınıza bir şey gelmesin. Aslında Bay Liang ya da diğerleri böyle bir işte otelin adını söylediğimi duysalar beni hemen kovarlar. Ama böyle yapmam gerekliydi.
Bunu gizleyeceğimden emin olabilirsin.
Deponun duvarları beyaza boyanmış, pencereleri perdeli büyük bir odasında boydan boya vitrinler gördü. Burası bir müzeyi andırıyordu. Ancak kilitli muhafazalarda fosil ve benzeri değil, silahlar vardı. En küçük kalibreli tabancalardan, modern savaşlar için yapılmış makinelilerden, lazerli roket atarlara kadar pek çok ölüm aleti burada sergileniyordu. Sivil giymiş iki adam silahları koruyorlardı. Biri oda kapısının dışında, diğeri de içinde bekliyordu. İlk adam eğilip selam vererek özür diledi ve Webb'le şoförünün üstüne elektronik bir uyarıcıyı tuttu. Adam sonra çantaya uzanacak oldu ama Webb geri çekerek aygıtı işaret etti. Muhafız bunun üzerine çantayı da dıştan elektronik aygıtla kontrol etti. Webb muhafıza Çince özel belgeler diyerek yürüdü. Gördüklerini algılaması, şaşkınlığından sıyrılması için bir dakikanın geçmesi gerekti. İngilizce, Fransızca ve Çince levhalara baktı. Bunlarda sigara içilmez yazıyordu. Bunun nedenini merak etti. Çünkü hiçbir şey ortada değildi. Küçük silahların tabancaların durduğu vitrine yaklaşarak dikkatle baktı. Biri Huang Wing diye bağırdı ve yandaki kapı açılarak omuzları vatkalı, beli iyice oturmuş, arkası yırtmaçlı ceket, dar pantolon giymiş genç bir adam içeriye girdi. Pak Fei önce tüccara bakıp eğildi, sonra Webb'i selamladı. ''Bu Bay Wu Song efendim, adınızı vermeniz gerekmez.'' Genç tüccar David'in ateşe çantasını işaret ederek ''Bu'' diye bağırdı. ''Bu Jing ya.'' ''Müşteriniz çok iyi Çince konuşuyor Bay Song.'' Şoför David'e döndü. ''Bay Song çantanıza itiraz ediyor.'' Webb kesin konuştu. ''Çantamı bırakamam.'' Wu Song da kusursuz bir İngilizceyle ''O zaman iş görüşemeyiz.'' diye kestirip attı. ''Neden? Adamınız kontrol etti. İçinde silah yok. Olsaydı bile çantayı açana kadar muhafızlarınız beni yere sererlerdi.'' ''Wu Song plastik olabilir.'' diye söylendi. ''Plastik mikrofonlar en hassas aygıtların bile fark edemeyeceği kadar düşük madeni alaşımlardan yapılmış teyplere bağlı olabilir.'' ''Sizde paranoya var. Ülkenizde söyledikleri gibi bu işte böyle olmak gerek.'' ''İngilizceniz kusursuz. Kolombiya Üniversitesi'nin 1973 mezunlarındanım.'' ''Silahlar konusunda doktora mı yaptınız?'' ''Hayır, pazarlamacı oldum.'' Pak Fei "Ayya!" diye bağırdıysa da geç kalmıştı. Tüccar Webb'i konuşarak oyalamış, bu sırada muhafızlar yaklaşmıştı. Biri şoföre, diğeri Webb'e saldırdı. O anda Jason Bourne döndü ve saldıran muhafızın omzunu tutan elini yakaladı. Kolu kendi kolunun altına sıkıştırıp çevirdi, adamı yere çökmeye zorladı ve ataşe çantasıyla da yüzüne vurdu. Bütün bunları kolayca yapmıştı. Akdeniz'de bir adaya çıkarılan, belleğini yitirmiş şaşkın adam gibi şimdi o da şiddete başvurmasını biliyordu. Unutulan, açıklanamayan ama anımsanan çok şey vardı. Çinli yere yığıldı. Pak Fei'yi tartaklayıp deviren ikinci muhafız da öfkeyle saldırmaya kalktı. Ellerini öne uzatarak atıldı. Geniş göğsü ve omuzları onun güçlü bir adam olduğunu açıklıyordu. Webb çantayı yere atarak sağa doğru kaydı ve birden dönerek sol ayağını havaya kaldırdı. Ayağı inanılmaz bir güçle Çinli'nin kasıklarına vurdu. Adam acıyla haykırarak iki büklüm yere çöktü. Webb bu kez sağ ayağıyla onun çenesinin tam altına vurdu. Muhafız soluk almaya çalışarak yere serildi. İlk muhafız kalkmaya yeltendi. Bourne bir adım atıp dizini onun göğsüne gömdü. Çinli havalanıp bir vitrinin yanına serildi kaldı. Genç silah tüccarı afallamıştı. Aklından hiç geçmeyen, düşünülemeyecek bir durumla karşılaşmıştı. Kazanması gereken muhafızları yenilmişti. Birden paniğe kapılarak kapıya koştu ama Webb yetişerek onu vatkalı omuzlarından yakaladı. Olduğu yerde çeviriverdi. Wu Song kendi ayağına takılarak yere düştü. Ellerini havaya kaldırıp ''Lütfen durun, yapmayın'' diye yalvardı. ''Kavgaya gelemem, buna dayanamam. İstediğinizi alın.'' ''Neye dayanamazsın?'' ''Duydunuz, böyle şeyler beni hasta eder.'' David eliyle odadaki vitrinleri işaret ederek ''Bunlar ne peki?'' diye bağırdı. ''Ben isteklere cevap veriyorum, hepsi bu. İstediğinizi alın, lütfen bana dokunmayın.'' Adamdan tiksinen Webb ayağa kalkmaya çalışan şoförün yanına gitti. Adamın ağzının kenarından ince bir kan sızıyordu. ''Ben aldığım şeyin parasını öderim.'' Şoförünü kolundan tutup kaldırdı. ''İyi misin?'' ''Siz büyük bir bela arıyorsunuz galiba efendim.'' Pak Fei'nin korkudan elleri titriyordu. ''Bunun seninle bir ilgisi yok. Wu Song da bunu biliyor. Öyle değil mi Wu?'' ''Şoför ama sizi buraya ben getirdim.'' diye ısrar etti. David de ekledi. ''Alışveriş etmek için. Onun için işimize bakalım. Ama önce şu iki gorili bağla. Perdeleri kullan. Onları yırtıver.'' Pak Fei yalvarır gibi tüccara baktı. Wu Song ''Onun dediğini yap.'' diye bağırdı. ''Bana vuracak. Perdeleri yırt ve adamlarımı bağla. Budala.'' Üç dakika sonra Webb'in elinde garip biçimde ağır ama öyle büyük olmayan bir silah vardı. Çok geliştirilmiş bir tabancaydı bu. Delikli susturucu hava basınçlıydı ve takıldığında patlama duyulmuyor, pek hafif bir ses çıkıyordu. Şarjör 9 kurşun alıyordu, 3 de yedek şarjörü vardı. Bir Colt 45'in yarı büyüklüğündeki silah 357 Magnum kadar güçlüydü. Webb bağlanmış muhafızlara ve korkudan titreyen Pak Fey'ye bakarak ilginç diye mırıldandı. Bunu kim yapıyor? Silahları ne kadar iyi tanıyordu, bütün bunları nereden biliyordu? Wu Song cevap verdi. Bunu yapan bir Amerikalı. Belki buna sinirleneceksiniz. Adam bu silahı çizmiş. Çalıştığı şirketin bu dizayn için kendisine yeterli para vermeyeceğini düşünmüş. Aracılarla uluslararası pazara girip en fazla para verene dizaynını satmış. Yani sana mı sattı? Ben yatırım yapmam, pazarlarım. Peki parayı kime ödüyorsun? Singapur'da numaralı bir hesaba parayı yatırırım. Başka bir şey bilmem. Beni korurlar tabii. Buradaki malların hepsi konsinyedir. Anlıyorum, bu kaça? Alın, size armağanım olsun. Sen kokuyorsun. Kokan kimselerden armağan almam. Kaça? Wu Song yutkundu. Lisedeki fiyatı 800 Amerikan doları. Webb sol cebinden para çıkardı. 8 tane 100 doları ayırıp silah tüccarına verdi. Tamamı ödendi. Evet, ödendi. David endişeyle bakan Pak Fei'ye döndü. Onu bağla. Hayır, boşuna endişe etme, bağla. Onun dediğini yap budala. Sonra üçünü de dışarıya çıkar, arabanın yanına götür. Yalnız dış kapıdaki adama gözükme. Song çabuk ol diye bağırdı, baksana çok kızdı. Ve pomurdandı, bundan emin olabilirsin. 4 dakika sonra Wu Song ve iki muhafız sendeleyerek dış kapıdan güneşli avluya çıktılar. Kolları ve dizleri bağlı olduğu için ağır ağır ve sallanarak gidiyorlardı. Muhafızların ses çıkarmamaları için ağızları bağlanmıştı. Genç tüccar için böyle bir önleme gerek yoktu. Çünkü ödü patlamıştı. David yalnız kalınca ateşe çantasını yere bırakarak odada dolaştı ve aradığı şeyleri buldu. Tabancasının kabzasıyla vitrin camını kırarak dünyanın her yerindeki terörcülerin bayıldığı silahları aldı. Bunların her biri 10 kiloluk bir vurma gücü olan el bombalarıydı. Ama bunu nereden biliyordu? 6 bomba seçip her birinin zaman ayar mekanizmasına baktı. Nereye bakacağını, neye basacağını nasıl biliyordu? Bunun önemi yoktu, bilmesi yeterliydi. Her bombanın mekanizmasına basıp vitrinleri teker teker kırdı. 5 bombayı yerleştirdi. 2 vitrin ve 1 bomba kalmıştı. Sigara içilmez yazılı levhaya bakarak bir karar verdi. Yan kapıyı açıp umduğu şeyin orada olduğunu gördü. Son bombayı dağıttı. Saatine baktı, ateşe çantasını alarak çıktı, Daimler'e yaklaştı. Orada ter içinde kalmış, Pak Fei'nin bağlı adamlardan özür dilemekte olduğunu gördü. Kendisine ilişilmemesi koşuluyla her şeye razı olan Wu Song da şoförü bir azarlıyor, bir teselli ediyordu. David onları Mendire'ye götür diye emir vererek eliyle limanın sularının üstünde yükselen taş duvarı işaret etti. Wu Song ona baka kaldı, siz kimsiniz diye sordu. Zaman gelmişti, o an gelmişti. Webb yine saatine bir göz atıp silah tüccarına yaklaştı. Wu Song'u kolundan tutarak binanın yan tarafına geçti. Böylece sözlerini diğerleri duyamayacaklardı. Kısaca adım Jason Bourne dedi. Jason Bourne! Çinli dehşetle soludu. Boğazına bir bıçak saplanmış gibi gözleri yuvalarından uğradı. O anda kendi korkunç ölümünü görüyordu sanki. Eğer olanlar yüzünden birini, örneğin şoförümü cezalandırmayı düşünüyorsan vazgeç. Çünkü seni nerede bulacağımı bilirim. Sen ayrıcalığı olan bir insansın. Ama bu ayrıcalık yüzünden bir de sorumluluğun var. Belirli nedenlerle seni sorguya çekeceklerdir. Yalan söylemeni bekleyemem. Zaten yalan söylemekte usta olduğunu da sanmıyorum. Onun için karşılaştığımızı açıklayabilirsin. Hatta istersen senin mallarını çaldığımı söyleyebilirsin. Ama beni iyi tarif etmeye kalkma. Bunu yaparsan ölmüş olmayı dilersin. Hem ölüm senin için bir kurtuluş sayılır. Çünkü elime düştüğünde çok daha fazlasını çekeceksin. Columbia Üniversitesi'ni bitirmiş adam dona kaldı. Webb'e bakarken alt dudağı titriyordu. David onun bakışına sessiz sedasız karşılık verdi ve bir kez başını salladı. Wu Song'un kolunu bırakıp Pak Fei'nin yanına döndü. Bir kez daha saatine bir göz attı. Dediklerimi yap, onları Mendire'nin yanına götür, yere yatmalarını söyle. Silahımın namlusunun onlara çevrili olduğunu ve biz buradan ayrılana kadar da öyle olacağını anlat. Patronları benim oldukça usta bir nişancı olduğumu kabul eder sanırım. Şoför istemeye istemeye Çince bağırarak emir verdi. İki muhafız 20 metre kadar ilerideki duvara doğru gittiler. Tüccar onların önündeydi. Web Daimler'in kapısını açtı. Pak Fey'ye bağırdı. Bana anahtarları at, çabuk ol. Anahtarları havada yakalayarak direksiyona geçti. Motoru çalıştırıp küçük grubun arkasından gitti. Wu Song'la iki muhafızı yere yatınca Web elinde silah arabadan çıkıp arkadan dolaştı. Pak Fei'ye haydi atla dedi. Çabuk ol buradan gidelim. Şaşıran sürücü arabaya bindi. David bağlı Çinlilerin ayakları dibine birer kurşun sıktı. Tabancadan sadece tükürür gibi ses çıkmıştı. Üç adam da korkudan yuvarlanarak mendireğin iç duvarının dibine büzüldüler. Haydi gidelim. Dış kapıdaki muhafız büyük Taipa'nın daimlerini görünce saygıyla kapıyı açtı. Araba çift yönlü caddede hızla Mongkok'a doğru yol aldı. David ağır ol diye emretti. Sağa çek. Şu toprak yere gir ve dur.
Bu sürücüler çılgın efendim. Korkunç sürat yapıyorlar. Çünkü biraz sonra sıkışıp kalacaklarını biliyorlar. Yola geri dönmemiz güç olacak.
Pek sanmıyorum. O anda bir patlama duyuldu. Bunu diğerleri izledi. Altı patlama sırasında tek katlı depo havaya uçtu. Alevler ve kapkara dumanlar gökyüzüne doğru yükseldi. Hızla giden arabalar fren yaparak durmaya çalıştı. Pak Fei dehşetle Web'e baktı.
Siz mi yaptınız?
Ben oradaydım.
Biz oradaydık efendim. Beni yaşatmazlar artık.
Yok Pak Fei, bana güven. Sen korunacaksın. Bir daha Bay Wu Song'un adını bile duymayacaksın. Sanırım dünyanın öbür ucuna kaçacaktır. Onu kabul edecek bir yer bulursa işletmecilikle ilgilenecektir.
Nasıl olur efendim?
Onun işi bitti. Malların konsinye olduğunu söyledi. Yani her malı sattığında parasını ödüyordu. Şimdi elinde hiç mal kalmadı ama satış da yapmadı. Mallar havaya uçtu. Arka odada sandıklarla patlayıcı plastik ve dinamit vardı.
Efendim?
Şimdi arabaların arasından geçmeye çalış Pak Fei. Kovluğuna dönmem gerekiyor. Tsimsha Tusu'ya girdiklerinde Pak Fei'nin sık sık başını arkasına çevirip baktığını gören Web, "Sana anlattıklarıma inanmadın mı?" diye sordu. "Korkacak bir şey olmadığını bilmelisin."
"Size inanıyorum efendim. Çünkü yaptığınızı ve siz konuşurken Wu Song'un yüzünü gördüm. Sanırım sizden korkuyorum efendim. Ama belki de yanılıyorum çünkü beni korudunuz. Bunu Wu Song'un gözlerinde gördüm. Anlatamayacağım."
"Hiç uğraşma." David elini cebine attı. "Evli misin Pak Fei? Ya da sevgilin var mı?"
"Evliyim. İşleri fena olmayan iki de oğlum var. Onlar sayesinde iyi Jos'a sahibim. Talihli sayılırım."
"Şimdi Jos'un daha da iyi olacak. Evine git. Karını ve istersen çocuklarını da al. Yeni bölgeye gir. Tuen Mun ya da Long'da dur ve iyi bir yemek ye. Sonra biraz daha git. Ailen bu güzel arabanın keyfini çıkarsın."
"Efendim?"
Web elindeki parayı sallayarak "Benim için ufak bir yalan söyleyeceksin." dedi. "Arabanın epey yol yaptığı anlaşılmalı. Beni bugün ve bu gece dolaştırdığını sanmalarını istiyorum."
"Yani nerelere gittik efendim?"
"Sen Bay Kruet'i önce Lo Wu'ya sonra da Lok Ma Chau'ya dağlara kadar götürdün."
"Söyledikleriniz Çin Halk Cumhuriyeti'nin sınır noktalarıdır."
David 400 dolar ayırdı. "Evet öyle. Bunu anımsayıp arabanın kilometre saatini ayarlayabilecek misin?"
"Tabii efendim."
"Bu arada Lok Ma Chau'da arabadan inip bir saat kadar dolaştığımı da ekleyebilirsin."
"İsterseniz 10 saat olsun. Uykuya gereksinmem yok."
"Bir saat yeterlidir." David parayı kendisine şaşkın şaşkın bakan Çinli'ye uzattı. "Anlaşmamıza uymazsan hemen öğrenirim."
"Hiç endişeniz olmasın efendim."
Bir eliyle direksiyonu tutan Pak Fei diğeriyle paraları kaptı.
"Karımı çocuklarımı, karımın annesiyle babasını ve benimkileri de alacağım. Kullandığım bu hayvan 12 kişiyi taşıyacak kadar büyük. Teşekkür ederim efendim, çok teşekkür ederim."
"Beni Salisbury yolunda bırakacaksın. 10 sokak kadar ilerisi uygun. Bu bölgeden ayrıl. Bu araba kovluğunda görülmemeli."
"Buna imkan yok efendim. Biz Lo Wu ve Lok Ma Chau'da olacağız."
"Yarın sabah istediğini söyleyebilirsin. Ben burada olmayacağım. Bu gece gidiyorum. Beni bir daha görmeyeceksin." "Anlaşmamız böyle Pak Fei," diyen Jason Bourne attığı her adım sayesinde planının daha açıklık kazandığının farkındaydı. Her adım onu Mary'e daha yaklaştırıyordu. Son derece soğukkanlıydı. Yaşamayan birinin kimliğine bürünmek ona belirli bir özgürlük sağlamaktaydı. Sana verilen senaryoya uy. Aynı anda birkaç yerde birden olmalısın. Onları terletmelisin.
Saat 5'i 2 geçe pek endişeli olduğu halinden anlaşılan Liang Regent otelinden çıktı. Gelen ve ayrılan müşterilere kuşkuyla bakıp sola dönerek hızlı adımlarla caddeye inen rampaya gitti. David avlunun ortasındaki fıskiyeli havuzun arkasına gizlenmiş onu gözetliyordu. Çinlinin arkasına takılarak Salisbury yolunda ilerledi. Sonra Liang'ın birden durduğunu gördü. Müdür yardımcısı ya bir şey anımsamış ya da fikrini değiştirmişti. David onun fikir değiştirdiğini sanıyordu. Gizlendiği yerden bakınca Liang'ın telaşla Yeni Dünya Satış Merkezi'ne doğru gittiğini gördü. David Webb acele etmezse onu gözden kaybedeceğini anlayarak iki elini kaldırdı. Trafiği durdurup öfkeli kornaları aldırmadan kendini karşı tarafa attı. Kaldırımda koşarken gözleriyle Liang'ı araştırıyordu. Sonra koyu renk elbiseli bir adamın liman tarafındaki girişe doğru gittiğini fark etti. Kemerli girişe doğru koştu. Buradan Salisbury yoluna bir çıkış olmadığını biliyordu. Geçit denize açılıyordu. Peki gördüğü adam Liang'sa neden bu çıkmaz sokak denilecek yere girmişti? Neden burada kıstırılmaya razı olmuştu? Orada biriyle mi buluşacaktı? Çinlinin geçide girmesinden peşinde kimse olabileceğini aklına getirmediği belliydi. Avı paniğe kapılmıştı. Beklemediği olaylar onun korkusunu daha da arttırabilirdi. Jason Bourne'un gözleri yanılmamıştı. İlerideki Liang'tı. Liang kovluğundaki binlerce genel telefon arasından bu çıkmaz sokaktakini seçmişti. Bunun bir anlamı yoktu. En beceriksiz amatör bile daha iyi korunabileceği bir yerden telefon ederdi. Liang bozuk para çıkarmak için elini cebine atarken David bu konuşmaya izin vermemesi gerektiğini sezdi. Bu adımı atmakla Mary'e daha da yaklaşacaktı. Kontrol başkalarının değil kendi elinde olmalıydı. Koşmaya başladı. Müdür yardımcısı numaraları çevirmişti. Bir yerde bir telefon çalıyordu. "Webb Liang" diye gürledi. "O telefonu bırak. Yaşamak istiyorsan telefonu kapat ve buradan uzaklaş." Yüzü korkudan solmuş bir maskeye dönmüş olan Çinli döndü. "Siz" diyebildi. Korkuyla duvara yapışıp kaldı. "Hayır hayır, şimdi olmaz, burada olmaz." Birden yukarıdan silah sesleri geldi. Geçide girmiş diğer insanlar bir kurşunla ölmemek için sağa sola kaçıştılar. Kendilerini yerlere attılar.
10. ayrımın sonu. Sayfa 112.